Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kadir Suresini dinliyoruz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnâhu fî leyletil kadr. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ بِسْمِ اللَّهِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir, selamdır o. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve Mutahhar Ehli Beytine selam ve salavatla İslami İran'ın başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 25 Ordibehşt 1400, Hicri Kameri 3 Şevval 1442 ve Miladi Takvimle 15 Mayıs 2021 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haber kuşağı ve ilgili siyasi yorumları ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, 100 yıl 100 gelişme, ayetlerin hikayesi, meyve ve sebzelerle yakından tanışalım ve kalıcı ıtır adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Cumhurbaşkanlığı seçimi kayıtlarının 4. günde 93 kişi daha kayıt yaptırdı. Zarif ve İspanya Sanayi Bakanı iki ülke arasında iktisadi ve ticari ilişkilerin gelişmesine vurgu yaptılar. İran, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan sınırlarındaki sorunlara tepki gösterdi. Filistin direniş güçleri Sinüs rejime karşı yeni roket saldırısı gerçekleştirdiler. Halit Meşal, katil İsrail, Mescid-i Aksa'dan derhal çekilmeli dedi. Türkiye halkı terör rejimi İsrail'in Filistin'deki cinayetlerini protesto etti. Şimdi haberler.
Bugün Hicri Şemsi 25 Ordibehşt, Miladi 15 Mayıs, İranlı büyük şair Ebu'l-Kasım Firdevsi ve Fars dili ve edebiyatını anma günüdür. Büyük İranlı şair Hekim Ebu'l-Kasım Firdevsi, Hicri Kameri 329 yılında İran'ın kuzeydoğu bölgesinde Tuz kentinde dünyaya geldi. 80 yıllık hayatı boyunca İran topraklarının milli onurlarını canlandırmadaki şefki ve şairlik zevki ve yeteneği Şahname gibi büyük bir eserin yaratılmasına sebep oldu. Yaklaşık 50 bin beyitten oluşan Şahname, İran'ın büyük pehlivanlarının cesaretleri, zaferleri, dindarlıkları ve mertliklerini, krallarının ise mitolojik tarihini anlatıyor. Hiç şüphesiz Firdevsi en büyük Farsça şairidir ve onun şaheseri Şahname ise İran kültürü, düşüncesi ve dilinin ebedi eseri olmanın yanı sıra birçok uzman ve araştırmacıya göre dünyanın en büyük hamasi eseridir. Her yıl bu büyük Farsça şairi anmak için sevenleri tarafından birçok etkinlik farklı edebiyat ortamlarında İran ve dünya çapında düzenleniyor.
İran'da Yüksek Seçim Kurulu Sözcüsü Seyyid İsmail Musevi, İran Cumhurbaşkanlığı seçimleri adaylarının kayıtlarının 4. gününde 93 kişinin daha kayıt yaptırdığını duyurdu. İsmail Musevi, Cumartesi günü yani bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi için aday kayıtlarının son günü ve bu süre uzatılmayacak dedi. İran'da 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimi için adayların kayıtları 11 Mayıs 2021 Salı günü başlamıştı. İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı seçimi 18 Haziran 2021 tarihinde yapılacak.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif ve İspanya Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakanı Riz Maruto, iki ülke arasındaki iktisadi ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesi gereğini vurguladılar. İRNA Ajansı'na göre Zarif söz konusu görüşmede iki tarafın özellikle petrol ve doğalgaz, tarım, turizm altyapısı ve havacılık alanlarında, ticaret ve işbirliği alanlarında ikili ekonomik işbirliği için önemli kapasitelerine değinerek her iki tarafın kapasitelerine uygun bir konuma ulaşması gerektiğini ve bu alanlardaki ilişkileri iyileştirme ve geliştirme ihtiyacını vurguladı. İspanya Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakanı Reis Maroto da iki ülke arasındaki ilişkilerin önemini vurgularken, İspanya'nın iki ülke arasındaki işbirliğine yönelik yol haritası çerçevesinde İran ile ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesine olan ilgisini dile getirdi. Maroto, korona krizinin sona ermesiyle yeni bir ikili ekonomik işbirliği döneminin başlayacağına dair umudunu dile getirdi. Bu arada İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif dün İspanyol mevkidaşı Bayan Arancha González Laya ile de görüşmüştü.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Tahran'ın bölgede istikrar ve barışı sürdürme gereğini vurguladığını belirterek Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan'ın ihtilafları kışkırtmaktan kaçınmaya ve iki ülkenin sınırlarına saygı duymaya çağırdı. Dün Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan sınırlarıyla ilgili sorunlarla ilgili açıklamada bulunan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İran iki komşu ülke sınırındaki son gelişmeleri yakından takip ediyor. İki taraf arasındaki anlaşmazlığın tarafların barışçıl yollarla bir an önce çözüleceğini ümit ediyor diye konuştu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü şöyle dedi. İran bölgede istikrar ve barışı koruma gereğini vurguluyor. Her iki tarafı da itidalli davranmaya, ihtilafları kışkırtmaktan kaçınmaya, iki ülkenin sınırlarına saygı göstermeye çağırıyor. Said Hatipzade, İran'ın son anlaşmazlıklar da dahil olmak üzere iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların barışçıl bir şekilde çözülmesine yardımcı olmaya da hazır olduğunu söyledi. Azerbaycan Cumhuriyeti askeri güçleri, sınır hatlarını değiştirmek amacıyla Ermeni topraklarında bulunan Sünik vilayetine komşu bölgede özel tedbirler almaya çalıştı ancak Ermeni güçlerinin tepkisiyle durduruldu. Bu arada Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde ise Dağlık Karabağ ile ilgili durum konuşuldu. Putin, Erivan ile Bakü arasındaki temasların sürdürülmesini desteklediklerini ifade etti. Paşinyan ise görüşmede Putin'e Azerbaycan sınırındaki Sünik bölgesindeki durumla ilgili istişarelerin başlatılması için Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'ne resmi olarak başvurulması talimatı verdiğini söyledi.
Bloomberg Haber Kanalı 2020'de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın toplam bütçesinin %13'ünün İran'ın nükleer tesislerinin teftişlerine harcandığını ifşa etti. Bloomberg kanalının dün 2020 yılında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişlerince diplomatlara sunduğu belgelere atıfta bulunarak, üye devletlerin nükleer tesislerinde habersiz olarak 161 teftiş yapıldığını, bunun %5'inin İran'la ilgili olduğunu bildirdi. Habere göre 2020'de İran'daki ajans müfettişlerinin sayısı 2019'a göre %6 artarak 285 kişiye yükseltildi. Ortalama olarak İran'ın nükleer tesislerinde her ay yaklaşık 3 denetim gerçekleştirildi. Bu arada İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na üye ülkeler arasında bu uzman kuruluşla en yüksek düzeyde işbirliğine sahiptir. İran'ın nükleer tesislerinin çok sayıda teftişi ajans tarihinde görülmemiş bir durumdur. Bu da Tahran'ın yapıcı işbirliğini sürdürmedeki iyi niyetini göstermektedir. Ancak bu düzeyde bir işbirliği göz önüne alındığında İran, Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından bu anlaşmanın faydalarından yararlanamadı.
İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Seyyid Abbas Erakçı, Siyonist rejim İsrail'in bayrağının Avusturya hükümet binasının çatısına çekilmesine tepki göstererek bu girişimin esef verici olduğunu söyledi. Erakçı resmi Twitter hesabında çok sayıda çocuk da dahil olmak üzere onlarca masum sivili acımasızca öldüren işgalci İsrail rejiminin Viyana'da hükümet binalarının çatısına bayrağını görmek acı verici ve şok edici dedi. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Gazze halkına sempati duymak yerine Kudüs'teki işgalci rejime başsağlığı diledi ve terörist İsrail'le dayanışma içinde olduğunu göstermek için de bu rejimin bayrağını kendi ofisinin önünde göndere çektiğini tweetledi. Gazze şeridindeki Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre geçen pazartesi gününden bu yana katil rejim İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucunda 31'i çocuk, 20'si kadın olmak üzere en az 122 kişi şehit oldu. 900'den fazla Filistinli ise yaralandı.
Medya kuruluşları Gazze şeridinden direniş güçlerinin Tel Aviv dahil işgal altındaki Filistin topraklarına yeni bir roket saldırısının düzenlendiğini bildirdiler. İRNA'ya göre bazı medya kuruluşlarının yanı sıra Filistin İslami Cihat Hareketi'nin askeri kanadı olan Kudüs Tugayları Tel Aviv şehrini birkaç roketle hedef aldığını duyurdu. Bu arada ırkçı İsrail ordusu Cuma günü Gazze'ye saldırılarını başlattığından bu yana yaklaşık 2000 roketi havada imha ettiğini iddia etti. Öte yandan ırkçı rejim Başbakanı Benjamin Netanyahu Cuma akşamı İsrail Güvenlik Teşkilatları başkanlarıyla yaptığı görüşmenin sonunda bu rejimin Filistin direniş gruplarına ağır bir darbe indireceğini söyleyerek direniş gruplarını bir kez daha tehdit etti. Netanyahu, Filistinli grupların saldırılarını kınadıkları için Amerika Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'e teşekkür etti. Gazze şeridi ve özellikle de kuzey kesimi dün gece işgal ordusunun daha önce benzeri görülmemiş şiddette saldırılarına maruz kaldı. Filistin Enformasyon Merkezi muhabiri işgal ordusunun kuzey kesimi başta olmak üzere Gazze şeridini çeşitli bölgelerine onlarca hava saldırısı düzenlediğini ve saldırıların büyük yıkıma yol açtığı söyledi. İsrail ordusu 160 savaş uçağının Gazze şeridini aynı anda bombaladığını açıklarken muhabirimiz insanların yoğun olarak yaşadığı sivil yerleşim alanlarına 500'den fazla bombanın düştüğünü bildirdi.
Öte yandan Filistinli kaynaklar Filistinli protestocularla Siyonist askerler arasında Batı Şeria'nın çeşitli yerlerine devam eden çatışmalarda 7 Filistinlinin şehit olduğunu, 150'den fazla Filistinlinin yaralandığını bildirdi. El Cezire'ye göre dün Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde cuma namazından sonra şehir ve köylerde Siyonist rejimin işgal altındaki Kudüs ve Gazze'ye yönelik saldırılarını protest etmek için gösteriler düzenlendi. Siyonist güçler göstericilere saldırdı. İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Hali kente toplanan Filistinler ırkçı İsrail'in Kudüs ve Gazze'deki saldırılarını protesto etti. Filistin Yönetimi Sağlık Bakanlığı, Siyonist askerlerin Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde Filistinlere yönelik saldırılarında en az 7 Filistinlinin şehit edildiğini, 150'den fazla kişinin ise yaralandığını açıkladı.
Filistin İslami Direniş Hareketi'nin Filistin dışındaki siyasi ofis başkanı Halit Meş'al, terörist İsrail'e gerilimin sona ermesi için öncelikle Siyonist rejim İsrail'in Mescid-i Aks'tan çıkmasının şartları arasında yer aldığını belirtti. TRT'nin haberine göre Hamas'ın halen yurt dışında sorumluluğunu yürüten Halit Meş'al, TRT Arapça'ya verdiği röportajda terörist İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri ve Gazze şeridine saldırılarının ardından gelinen aşamayı değerlendirdi. İşgalci İsrail'in ateşle oynadığını, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek mevcut krizi tetiklediğini söyleyen Meş'al, Gazze'deki Filistinli direniş gruplarının işgalci İsrail'i Kudüs'e yönelik saldırısını durdurması için birkaç gün uyardığını vurguladı. Meş'al, bu milli bir mücadele çünkü biz bu topraklarda yaşayan bir halktık ve işgalciler gelip bizi yerimizden etti. Yani bu işgalcilere karşı bir direniştir. Onlarla Yahudi oldukları için değil, işgalci oldukları için mücadele ediyoruz. Topraklarımızı savunma hakkımız var ifadelerini kullandı.
Terörist İsrail ordusu işgal altındaki Filistin sınırında Siyonistlere karşı gösteriye katılan Lübnanlı bir genci hedef alarak şehit ettiler. Sabir'in kanalına göre dün akşam çok sayıda Lübnanlı'nın Kudüs ve Gazze şeridindeki Filistin halkına destek olmak için Lübnan sınırına gitmesinin ardından Lübnanlı Muhammed Tahan adlı genç Siyonist İsrail askerlerince açılan ateş sonucu şehit edildi. Terörist İsrail güçlerinin açtığı ateşte Lübnanlı bazı göstericiler de yaralandı.
Irak'taki Sadr fraksiyonun lideri Muqtada Sadr, Filistin halkını desteklemenin önemli bir ve gerekli bir konu olduğunu belirterek halktan bugün Tahrir Meydanı'nda işgal altındaki Kudüs'ü desteklemek için toplanmaya çağırdı. İRNA'ya göre Muqtada Sadr dün gece Twitter sayfasında Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda öfkeyle Siyonistlerin eylemlerine karşı ve barışçıl ve Irak yasalarına göre ve sağlık prosedürlerine uyarak bir protesto mitingi yapılması gerektiği çağrısında bulundu.
Öte yandan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, Amerika'nın Güvenlik Konseyi'nin ırkçı İsrail, Filistin gerginliğini görüşmek için bugün toplanmasına muhalefetine tepki gösterdi. Çinli yetkili basına yaptığı açıklamada Amerika Güvenlik Konseyi'nin kriz hakkında konuşmasını tek başına engellemiş ve uluslararası toplumun karşısında yer almıştır dedi. Hua, Amerika'nın Müslümanlara yönelik insan haklarını savunduğu iddiasına atıfta bulunarak hissedebildiğimiz şey Amerika'nın Müslümanların insan haklarını önemsediğini söyleyip durmasıdır ama Filistin halkının çektiği acıyı görmezden geliyor ifadesini kullandı.
Terör rejimi İsrail'in abluka altındaki Gazze şeridini düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli hayatını kaybederken Türkiye genelinde bu cinayetler düzenlenen gösterilerle kınandı. Irkçı İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları Cuma namazının ardından Ankara'daki Hacı Bayram Veli Camii avlusunda sivil toplum kuruluşlar tarafından protesto edildi. İstanbul'da ise Filistin'e yönelik saldırıları protesto eden bir çift, Levent'teki ırkçı rejim İsrail Başkonsolosluğu önünde araçlarını ateşe vererek bu rejimin cinayetlerine tepki gösterdi. Samsun'da ise Büyük Cami önünde bir araya gelen Anadolu Gençlik Derneği üyeleri ellerinde Filistin ve Türkiye bayrakları ile tekbir getirerek ırkçı İsrail aleyhine sloganlar attılar.
Terör rejimi İsrail'in Gazze'ye yönelik kanlı saldırılar dünyanın dört bir yanında protesto ediliyor. Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce kişi İsrail aleyhinde sloganlar attı. Birçok Filistin derneğinin çağrısıyla ırkçı İsrail'in Doğu Kudüs'e ve Filistinler yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla düzenlenen gösteri için binlerce kişi bir araya geldi. Bu arada Almanya hükümeti İsrail bayrağının yakılmasını tahammül etmeyeceklerini bildirirken bu doğrultuda son zamanlarda çok sayıda kişinin tutuklandığını bildirdi. Fransa ise terör rejimi İsrail'in Filistin halkına yönelik cinayetlerinin kınanmasına dair gösterileri yasakladı. Avusturya'nın başkenti Viyana'da bugün yapılması planlanan iki farklı Filistin'e dayanışma gösterisinden biri polis tarafından iptal edildi.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre Türkiye Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde iki teröristin hava kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Türkiye Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Bütün terör inleri yerle bir edilecek, tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak" denildi.
Türkiye'de son 24 saatte 203.073 COVID-19 testi yapıldı. 11.394 kişinin testi pozitif çıktı. 242 kişi yaşamını yitirdi. Hasta sayısı ise 1102 oldu.
Ve Amerika'da kalifiye kamyon şoförü kalmaması ve ülkenin en büyük petrol boru hattını yöneten şirketin siber saldırıya uğraması ülkede benzin kıtlığı yaşanmasına yol açtı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor muhterem dinleyiciler. Bu sabahki ilk yorumumuz Katar emirinin Suudi Arabistan ziyareti hakkında. Katar emiri Şeyh Tamim bin Hamid Al Sani 10 Mayıs günü Suudi Arabistan ziyaretinde Suudi Veliaht Muhammed bin Salman ile görüştü. Bilindiği üzere Suudi Arabistan'ın Katar ile ilişkileri son yıllarda hep gergin oldu. Haziran 2017'den bu yana Suudi Arabistan, Katar'ın bölgesel politikasını boykot etmek adına Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır ile birlikte bu ülke ile bağlarını kopardı ve Katar'a kapsamlı bir abluka uyguladı. Doha, Ali Suud'un bu düşmanca yaklaşımına direndi ve bölgesel politikalarından vazgeçmeyi reddetti. Nihayet Muhammed bin Salman'ın ana destekçisi olan Amerika başkanlık seçimlerine de katılan Donald Trump'ın yenilmesiyle Riyad, Doha ile ilişkileri yeniden kurmak için Ocak 2021'de harekete geçti. Böylece Şeyh Tamim son 5 ayda ikinci kez Arabistan'ı ziyaret ediyor. İlk ziyaretinde Ocak 2021'de El Ola zirvesine resmen katılmasıyla iki ülke arasındaki gerilim sona erdi. Son ziyaret ise Suudi Arabistan Kralı Salman'ın Şeyh Tamim'e resmi daveti üzerine gerçekleşti. Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan ise 28 Nisan'da Doha'yı yaptığı ziyarette Kral Salman'ın Şeyh Tamim bin Hamad Al-Sani'yi bu ülkeye davet ettiği mesajını iletti. Görünüşe göre Şeyh Tamim'in son Arabistan ziyareti Ocak ziyaretinden farklı olacak. Daha çok bölgesel meseleleri tartışmaya yöneliktir. Haber kaynaklarının bildirdiğine göre İran ile 4+1 arasındaki Viyana görüşmeleri, Yemen ve Filistin'de durum, Şeyh Tamim ile Suudi yetkilileri arasındaki ana müzakere konularıdır. Katar, İran İslam Cumhuriyeti ile her zaman barışçıl ilişkileri olan ve Suudi Arabistan dahil bazı Arap ülkelerinin İran karşıtı politikalarının tuzağına düşmeyen Arap ülkelerinden biridir. Öte yandan Doha her zaman bölgesel krizlere ve ülkeler arasındaki gerilimlerde arabuluculuk yapmaya çalıştı. Son yıllarda İran İslam Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin koptuğu sırada Doha, Tahran ve Riyad arasında arabuluculuk arayışındaydı.
Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman As-Sani ise geçen son haftalarda yaptığı açıklamada Fars Körfezi sahili ülkelerinin kaygılarını gidermek, bölgesel gerilimleri azaltmak için belli bir yapı üzerinde İran ile anlaşmaya varılması gerektiğini söyledi. Arabistan ve İran ilişkileri canlandırmak amacıyla geçtiğimiz ay yapıcı görüşmeler başlattı. Suud Veliaht Muhammed bin Salman geçtiğimiz günlerde net bir şekilde ülkesinin İran'la iyi ilişkiler peşinde olduğunu söyledi. Ancak Arabistan Katar'ın aksine çoğunlukla bölgesel rekabetlerden dolayı İran'la ilgili endişelere sahiptir. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif ise 25 Nisan'da Doha'da Katar Dışişleri Bakanı ile görüştü. Şeyh Tamim'in Riyad ziyareti sırasında İran'ın Arabistan'la ilişkileri hususundaki tutumu, bölgesel meseleler ve Viyana görüşmeleri meselelerinin ele alınacağı tahmin ediliyor. Yemen'deki gelişmelerde Katar Emiri ile Suudi Arabistan Veliahtı arasındaki görüşmede ele alınan bir diğer konu olduğu söylenmektedir. Suudi koalisyonunun Yemen'e karşı savaşı 7. yılında olmasına rağmen sahadaki gelişmeler özellikle Marib'deki Riyad'ın lehine olmadığı aşikardır. Katar Yemen'e karşı savaşın sona erdirmesini istiyor. Arabistan bu bağlamda Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti ile görüşmek niyetinde. Katar ise bu diyalogların başlaması için arabuluculuk yapabilir. Diğer bir konu Şeyh Tamim'in Riyad ziyaretinin işgal altındaki Kudüs gelişmeleri ve terör rejimi İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının yoğunlaşmasına denk gelmesidir. Bu bağlamda Suudi Arabistan ve Katar, İsrail'in Kudüs ve Gazze şeridinde Filistinlere yönelik saldırılarını kınadılar. İki tarafında İsrail ile direniş grupları arasında arabuluculuk yapma ihtimali bulunmaktadır. Son olarak Katar emirinin Arabistan ziyareti Riyad'ın dış politikasında bir reform izlediğini, özellikle bölgedeki diğer ülkelerle ilişkilerde gerilimi azaltmak ve böylece bölgedeki imajını düzeltmek istediğini gösteriyor.
Tahran'dan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Fransa'nın İslamofobik girişimlerini sürdürmesi konusunda. Fransız yetkilileri İslam karşıtı eylemlerini sürdürme doğrultusunda başörtüsü ve tesettür nedeniyle Müslüman bir kadının yerel seçimlere katılmasını engelledi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından kurulan Hareketteki Cumhuriyet Partisi, laik bir ülke politikasına göre seçim kampanyasında dini sembollerin sergilenmesine yer olmadığını belirterek bu girişimi haklı çıkarmaya çalıştı. Partinin bu girişimi son aylarda başta Fransa olmak üzere Avrupa'daki Müslümanlar üzerinde baskılar ve İslamofobinin yoğunlaştığı ortamda gerçekleşti. Geçtiğimiz aylarda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkedeki Müslümanlara karşı herhangi bir eylemi inatla ve mantıksız bir şekilde savundu. Özellikle Charlie Hebdo'nun İslami kutsallıklara karşı hakaret ve saygısızlığı konusunda ciddi destekleyicisi tutumları ortaya koydu. Şimdi Fransa Senatosu geçtiğimiz günlerde 18 yaşın altındaki kızların başörtüsünü yasaklamak için verdiği kararla Müslümanlar üzerindeki baskıyı arttırmıştır. Bu girişimler Fransız makamların her zaman bu ülkede çeşitli özgürlüklerin, özellikle de dini, siyasi, ırksal özgürlüklerin varlığını iddia ettikleri ve birçok ülkeyi bu ilkeleri ihlal etmekle suçladıkları bir ortamda gerçekleştirilmektedir. Ancak pratikte Fransa hükümeti sadece bireysel özgürlükleri ihlal etmekle kalmayıp bu doğrultuda yasal baskı araçlarına başvurmuştur. Macron eylemlerini haklı çıkarmaya çalışırken her zaman laiklik ve ona bağlılık sloganını hatırlatırken Müslümanlara yönelik eylemleri Müslüman kesimi daha da izole etti ve İslam karşıtlığı yoğunlaştıkça birçoğunu ölüm tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı. Öyle ki Uluslararası Af Örgütü bu yasaların ve duruşların Fransa'daki hak ve özgürlüklere ciddi bir saldırı olduğu konusunda Paris hükümetini uyardı.
Kötü bir ekonomik durumda olan Fransa'da İslam karşıtlığı giderek daha fazla teşvik edilirken Macron'un başkanlığı sırasında verdiği vaatleri yerine getirmemesi, işsizlik krizi ciddiyetini korudu ve korona salgını ve yönetimi sürekli eleştirildi. Bundan dolayı anketler Macron ve partisine desteğin ciddi düşüş olduğunu gösteriyor. Bu bağlamda İslam karşıtlığı ve Müslümanlara yönelik saldırılar önümüzdeki seçimlerde halkın oylarını kazanmaya yönelik bir politika olarak izleniyor. Bu bağlamda Fransız yetkililer Müslümanları hedef alarak onları terör, işsizlik ve güvensizlik gibi soruların kaynağı olarak göstermeye çalışmıştır. Böylece Müslümanlara karşı şiddeti hep körükleyerek teşvik etmiştir. Bu yaklaşım her zaman Avrupalı sağ partiler tarafından, özellikle Fransa'da aşırı sağcı bir politikacı ve Fransa Ulusal Cephesi lideri Marine Le Pen tarafından benimsenmiştir. Le Pen her zaman destekçilerini Müslümanlara karşı sert tavırlarla kışkırtmaya çalışmıştır. Ancak şimdi 2022 Nisan'daki Fransız Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşınca Macron seçimlerdeki ciddi rakibi sayılan Le Pen'den daha sert bir duruş sergilemeye çalışıyor gibi görünüyor. Böylece rakibinin oylarını kazanmaya çalışıyor. Macron'un Müslümanlara karşı İslamofobik girişimleri kamuoyunu ve hatta Fransız ordusunu hassas hale getirmiştir. Bu bağlamda bir grup emekli Fransız general ve askerler geçtiğimiz günlerde Macron'a kargaşa ve nefret yaratma konusunda uyarı mektubu yazdı. İngiltere Parlamentosu üyesi Afzal Han, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin Müslümanlara karşı ayrımcılığın ve nefretin pandemiye dönüşmesine dair raporuna işaretle Fransa'nın tehlikeli bir rotada bulunması ve Müslüman nüfusunu kendinden uzaklaştırmasından endişeliyim dedi. Görünen o ki Macron'un İslam karşıtı eylem ve kararlarının herhangi bir bahane adı altında sürdürmesi artık bu ülkenin ve hatta dünyanın kamuoyu tarafından kabul görmüyor. Bu yaklaşım devam ederse kamuoyu gerekçe ve sloganları kabul etmeyeceği, Macron ve partisinin de Fransa'daki konumunu kaybedeceği açık bir gerçek.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 25 Ordubehşt 1400, Hicri Kameri 3 Şevval 1442 ve Miladi 15 Mayıs 2021 Cumartesi. Bugün Hicri Şemsi 25 Ordubehşt İran'ın büyük hamaset şairi Hekim Ebu'l-Kasım Firdevsi'yi anma günüdür. Firdevsi Hicri Şemsi 319 veya 320 tarihinde İran'ın kuzeydoğusundaki Tus'ta dünyaya geldi. Firdevsi'nin dünyadaki şöhreti gençken yazmaya başladığı, ömrünün sonuna dek defalarca incelediği ve zenginliğini arttırdığı Şehname kitabından dolayıydı. Firdevsi, Şehname tedvini için yazılı veya yazılı olmayan kaynaklardan yararlandı. Şehname, İran milleti ve ülkesinin bin yıllık kültür mirası oldu. İranlıların kültür ansiklopedisi ve tarihi sayıldı. Firdevsi'nin Şehnamesine nasıl konusu İran'ın geçmişi ve İslam'ın kabul edilmesinden önce İran'daki inişli çıkışlı geçmişti. Firdevsi'nin deyimiyle Şehname'nin yazılması 30 yıl sürdü. Şehname şimdiye dek çeşitli dillere tercüme edilmiştir. Hekim Ebu'l-Kasım Firdevsi'nin Farsça uğruna yaptığı çabalarından dolayı bugün İran takviminde Fars Dili Günü olarak adlandırılmıştır. ...28 yıl önce 1993'te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 15 Mayıs gününü Dünya Aile Günü olarak adlandırdı. Bugünün Dünya Aile Günü olarak belirlenmesinin nedeni, Kutsal Aile Kurumu'nun bir toplumun temel çekirdeği olarak iç ve dış zararlardan korunmasının sağlanması olup toplumda etkili rolünü daha iyi ifa etmesidir. ...245 yıl önce bugün 15 Mayıs 1776'da buharla çalışan ilk gemi yapıldı. Buharla çalışan gemi Fransız Marquis Dujofra tarafından yapılıp Danube Irmağı'nda denendi. Gemide buhar gücünden yararlanılması denizcilik sayesinde bir devrim meydana getirdi. ...162 yıl önce bugün 15 Mayıs 1859'da Fransız ünlü bilim adamı ve fizikçi Pierre Curie Paris'te dünyaya geldi. Onun matematik ve fizikteki yeteneği gençken ortaya çıktı ve bu bilim dallarında geniş araştırmaya başladı. Pierre Curie 1898'de eşiyle birlikte radyumu keşfetti. Pierre Curie nihayetinde 1906 yılında hayata veda etti. ...81 yıl önce bugün 15 Mayıs 1940'da Alman ordusu 2. Dünya Savaşı'nda 5 günlük şiddetli saldırının ardından Hollanda'yı işgal etti. Nazi Alman güçleri 10 Mayıs 1940'tan sonra Almanya'nın batısındaki Fransa, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'a saldırılarını başlattı ve kısa bir süre sonra her 4 ülkeyi birer birer işgal etti. ...159 yıl önce bugün 15 Mayıs 1862'de Avusturyalı hikaye yazarı Arthur Schnitzler dünyaya geldi. Arthur Schnitzler'in anne ve babası hekim idiler ve kendisi de aynı bilim dalında eğitimini sürdürdü.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yüzyılda yüz gelişme.
Muhterem dinleyiciler, Yüzyılda Yüz Gelişme isimli dizi sohbetimizin 7. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Milletler Cemiyeti'nin kuruluşu ve İran'ın Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na üyeliğini ele alacağız.
1921 yılına denk gelen Hicri Şems'i 14. yüzyılın başlangıcında İran, 1. Dünya Savaşı'nın yıkıcı sonuçları ile karşı karşıya kalmıştı. Bu büyük savaşın sonuçları ve etkileri Avrupa sınırları ile kısıtlı kalmamış. İran dahil Batı Asya bölgesi ülkelerinde de acı verici olaylara ve vakalara yol açmıştır. İran'ın bu savaşta en büyük maddi ve manevi hasarı gördüğünü söylersek doğru bir iddiada bulunmuşuz. Soykırıma benzeyen olaylar yaşandı ve İran'ın nüfusu yarıya kadar düştü.
Birinci Dünya Savaşı Gacar Hanedanı'nın son kralı Ahmet Şah Gacar'ın taç giymesinden sadece 8 gün sonra Avusturya veliahtının Sarajevo'da suikasta uğrayıp öldürmesinden dolayı başladı. Bu savaşın patlak vermesiyle dönemin İran Başbakanı Mustofiel Memalik hemen İran'ın tarafsız olduğunu açıkladı. Ancak İran'ın merkezi hükümeti o kadar zayıftı ki savaşın tarafları yani Ruslar ve İngilizler kuzeyden ve güneyden İran topraklarına saldırarak İran'ın tarafsızlığına aldırış etmediler.
General Baratev komutasındaki Çar Rusya ordusu İran'ın kuzeyindeki Bendarenzeli'den İsfahan'a kadar ilerlediler. Geçmişten beri İran ve Fars Körfezi bölgesine üşüşen İngilizler de İran topraklarına tekrar girdiler. İran'ın batısı da Ruslar ve Britanyalılar ile Almanya müttefiki olarak savaşan Osmanlı'nın saldırılarına maruz kaldı. Böylece Osmanlılar Almanya'nın da desteğiyle İran'ın batı sınırlarını geride bırakıp Hemedan bölgesine kadar geldiler.
İşgalci güçler askerlerinin yemeğini ve erzakını temin etmek için tüm tarımsal ürünler ve kaynakları yağmaladılar ve büyük bir bölümünü de istiflediler. Daha ilginç olan nokta ise Britanya ordusunun Mezopotamya, Hindistan hatta Amerika'dan İran'a besin maddeleri ve tahılın ithalatını engellemesi oldu. Britanyalı askerler buna ilaveten sağlık kurallarına uymayarak grip ve veba gibi hastalıkların da ülkeye yayılmasına neden oldular. Sonuçta halk hem kıtlık ve güçsüzlük hem de hastalıklar ile mücadele etmek zorunda kaldı.
Amerika'nın İran'daki tam yetkiye sahip temsilcisi John Lawrence Calver bu hususta şöyle yazmıştır. Başta buğday ve ekmek olmak üzere gıda maddelerinin kıtlığı İran'ın her yerinde özellikle kuzey bölgelerinde banyollerde ve kış başından beri yaygın bir yoksulluğun ve ıstırabın da olduğu bir ortamda Tahran'da bile yaşandı. Kışın ölüm ve açlığın artacağından şüphe yoktu. İran bu zamanında bile gıda fiyatları birkaç yıl içinde en yüksek seviyesine ulaştı ve tahıl ve meyve kıtlığı gerçekten endişe verici boyuta taşındı. Bu trajedinin yaşandığı dönemde çocukluk çağını geçiren İranlı araştırmacı ve yazar Cafer Şehribaf ise şöyle yazmıştır. Bu kıtlık sürecinde başkent nüfusunun yarısı açlıktan öldü. Cenazeler her tarafta, her sokakta görülüyordu. İnsanları odun gibi topluyorlardı. Gömme ve defnetme imkanı da yoktu. Buğday fiyatı 4 tümenden 400 tümene, arpanın fiyatı ise 2 tümenden 200 tümene ulaştı. Yine de stokçular bu mallarını satmıyorlardı.
Birinci Dünya Savaşı sırasında büyük bir kıtlığa maruz kalan İranlıların hayat kayıpları sayısıyla ilgili doğru istatistikler ve kesin istatistiklerin olmamasına rağmen araştırmacılar bu yıllardaki ölü sayısının 8 ile 10 milyon arasında olduğunu tahmin ediyor. Ki bu da İran nüfusunun o dönemdeki yaklaşık %40'ına tekabül etmektedir. İran 1. Dünya Savaşı'nda tarafsız olmasına rağmen toprakları işgal edildi ve savaşa katılan birçok ülkeden daha fazla zayiat verdi. Bu nedenle 1. Dünya Savaşı sonrasında Milletler Cemiyeti'nin oluşumu sırasında İran barış ve güvenlik konusunda aktif rol oynamaya çalıştı.
Thank you. Dünya 1914'ten önce Birinci Dünya Savaşı'nın büyüklüğünde ve yıkımında bir savaş yaşamamıştı. Bu savaşın kayıplarının yarattığı şok, büyük güçleri savaşın bitiminden sonra uluslararası barış ve güvenliğin devamını sağlayacak yeni bir sistem kurmayı düşünmeye sevk etti. Birinci Dünya Savaşı sırasında Avrupa devletlerinin ittifaklarını çözmek için konferanslar ve forumların düzenlenmesi halinde ve ittifaklara da çözebilecek bir örgüt olması durumunda böyle bir savaşın patlak vermeyeceği fikri dönemin birçok düşünür ve politikacısı arasında yaygın bir fikir oldu. Böylece bu düşünürler ve politikacılar böyle bir mekanizmanın olması halinde hiçbir zaman bir savaş olmayacağını savundular. Özellikle İngilizler ve Amerikalılar planı o kadar desteklediler ki savaşın ikinci yılında Amerikalılar Barışı Güçlendirme Birliği adlı bir plan önerdi ve sonunda da bunu sağlamak için bir örgüt kurma önerisinde de bulundu. Bu bağlamda küresel barışı güvence altına alan teşkilat yani Milletler Cemiyeti'nin kuruluş önerisi yapıldı.
Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden sonra 32 dünya hükümetinin temsilcileri 8 Ocak 1919'da küresel düzeni kurmak adına Cenevre'de toplanıp Dünya Parlamentosu olarak adlandırılan evrensel bir kurum kurdular. 9 Haziran 1919'da Versay Barış Konferansı'na katılan hükümetlerin temsilcilerinden oluşan milletler cemiyetinin kuruluşu için zemin hazırlamak amaçlı bir komite kuruldu. Bu komite ilk olarak Milletler Cemiyeti'nin kuruluşunu ilan etmek, ardından bu uluslararası kuruluşun aktifleşmesine odaklanmak istedi. Bu şartlar altında Versay Antlaşması katılımcı hükümetler tarafından 28 Haziran 1919'da imzalanmış ve 10 Ocak 1920'de yürürlüğe girmiştir. Bu tarih aslında Milletler Cemiyeti'nin resmi kuruluş tarihidir.
Milletler Cemiyeti'nin en önemli amacı 1. Dünya Savaşı'ndan sonra yeni bir dünya savaşını önlemek için gerekli görülen uluslararası barış ve güvenliğin sağlanmasıydı. Bu arada İran'a Milletler Cemiyeti'ne karşı tavrı aslında uzun süredir devam eden haklarının talebini sürdürmekti. Çünkü 19. yüzyılda çeşitli bahanelerle İran'a büyük güçler müdahale etmiş ve İran'a büyük zararlar vermişti. Böylece 1907'de Rusya ve İngiltere İran'ı işgal etmesi önemli bir mevzuydu. Bu işgalde Rusya ve İngiltere İran'ı etki alanları açısından bölmüşlerdi. Böylece bu ülkeler İran'a bir tür gizli ya da dolaylı sömürgecilik dayatmışlardı.
Birinci Dünya Savaşı sırasında İran'ın tarafsızlığını ilan etmesine rağmen savaşan ülkeler bu tarafsızlığa saygı göstermediler ve müttefikler yani Rusya ve İngiltere ülkeyi işgal ettiler ve tüm devlet işlerini kontrol altına aldılar. Bu İranlı politikacıları savaş sonrası İran'ın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğü konusunda endişelendirmişti. Bu nedenle İran'ın Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden sonraki temel önceliği İran'ı tamamen bağımsız bir devlet olarak tanıtmak ve çeşitli bahanelerle görülebilecek büyük güçlerin etkisinden kurtulmak ve yabancıların İran topraklarındaki güçlerini önlemekti.
Ocak 1919'da Versay Sarayı'nda Paris Barış Konferansı düzenlendi ve İran hükümeti İran adına temsilci gönderme kararı aldı. İran'dan bir heyet dönemin Dışişleri Bakanı Müşavirul Memalik Ensari Başkanı'nda Paris Barış Konferansı'na katılmak üzere Fransa'ya gitti. İngiltere İran'ı 1919 anlaşması uyarınca elinde tutmak için Milletler Cemiyeti'ne katılmasını engellemeye çalıştı. Fakat sonunda İran temsilcileri İran'ın Milletler Cemiyeti üyeliğini elde ettiler. Hicri Şems'i 1300'de parlamentonun açılışı ile birlikte İran'ın üyeliği meselesi milletvekilleri tarafından tartışıldı ve son olarak da 9 Dey 1300 yani Haziran 1921 oturumunda İran'ın Milletler Cemiyeti üyeliğine ilişkin yasa tasarısı onaylandı.
İran, Birleşmiş Milletler Teşkilatı ile olan ilişkileri boyunca bu küresel kurumla ilgili konulara ve tartışmalara özel önem verdi ve Birinci Dünya Kurumu'nda kendisine dair net prestij ve imaj yaratmaya çalıştı. Toplumun evrenselliği ilkesi İranlı temsilcilerin gözünden hiçbir zaman uzak kalmadı. Eylül 1922'de düzenlenen Birleşmiş Milletler Teşkilatı 2. Kurulu'nda İran temsilcisi Erfe-i Dovle yeni üyelerin eklenmesi ve katılması fikrini destekledi. İran temsilcisi o dönem şöyle bir açıklamada bulundu. Milletler cemiyeti barış için savaşan bir ordu misalidir. Ne kadar çok dövüşçü ve savaşçı varsa zaferden o kadar emin olacağız.
Böylece İran ilk Asyalı Müslüman ülke olarak İslam ülkelerinin bu teşkilata katılması ve girmesi için mümkün olduğunca zemin hazırlamaya çalışıyordu. İlgileniyordu. Ve unutulmamalıdır ki İran ve o dönemde Müslüman komşular ile sınır sorunları da vardı. Bu yüzden de bu ülkelerin de teşkilata üye olması ile birlikte bu sorunları barışçıl bir şekilde çözmeyi ümit ediyordu. Nitekim İran Başbakanı Muhammed Ali Furuki, Irak'ın 1922 Genel Kurulu üyeliğini destekledi. Irak'ın üyeliğinin ardından Ervenrud üzerindeki İran-Irak anlaşmazlığı, Milletler Cemiyeti'ne devredildi. 27 Eylül 1937'de Afganistan Teşkilat üyeliğine başvurduğunda İran temsilcisi Enoşirvan Sepehbodi konuşmasında bu talebi memnuniyetle karşıladı.
Milletler Cemiyeti için belirlenen hedeflere rağmen bu teşkilat en önemli hedefine ulaşamadı. Yani dünya barışını koruyamadı, büyük güçlerin silahsızlanmasında etkili olamadı. Sonunda İkinci Dünya Savaşı'na yol açan, gelecekteki çatışmaların ve savaşların ortaya çıkmasında engelleyici bir rol oynayamadı ve misyonu yerine getirmekte başarısız kaldı. Sonunda İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle Milletler Cemiyeti feshedildi ve onun yerine Birleşmiş Milletler adı verilen yeni bir örgüt kuruldu. Ancak Birleşmiş Milletler'in oluşumu uluslararası ilişkiler tarihinde bir dönüm noktası oldu.
Muhterem dinleyiciler, Yüzyıla Yüz Gelişme isimli dizi sohbetimizin 7. bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetlerin Hikayesi.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli seri sohbetimizin 60. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde Enfal suresinin 17. ve 19. ayetlerin sebebi nüzulünü ele alacağız.
Müslümanların Kureyş ile ilk ciddi karşılaşması Hicri Kameri 2. yılın Ramazan ayının 17'sinde Cuma günü gerçekleşen Bedir Savaşı'ydı. Bedir bölgesinde gerçekleşen bu savaş görünüşte bir taarruz savaşı olsa da kesinlikle özünde Hazreti Muhammed'in savunma savaşlarından biridir. Çünkü bu savaşın arka planı müşriklerin Müslümanlara yönelik korkakça darbe indirme ve saldırılarıydı.
Kureyş müşrikleri Mekke Müslümanlarını el konulan mallarından elde edilen Ebu Sufyan önderliğindeki 50 bin altın dinar sermayeli bir ticaret kafilesiyle Şam bölgesine doğru yola çıkmıştı. Müslümanlar bu büyük ticaret kafilenin Şam'a doğru harekete geçmesi haberlerini takip ettiler ve ona saldırarak mallarının bir kısmını geri almak için iyi bir fırsat sağladılar. Aslında Müslümanların saldırı tehdidini sezen Ebu Sufyan, Şam bölgesinden Mekke'ye bir kurye göndererek Kureyş'i mallarını korumaya çağırdı.
Bu arada Kureyşliler arasında ihtilafların yanı sıra bir korku dalgası da oluştu. Cahillik dönemi geleneklerine göre bazıları azlam ile kura çekme önerdiler. Azlam cehalet dönemi Araplar arasında üzerlerine yap ve yapma kelimeleri yazılan ve kura olarak çekilen oklara verilen isimdi. Biri okların bırakıldığı torbayı elini uzatıp onlardan birini alırdı. Yazılana göre karar alınırdı. İstenilen iş ya yapılırdı ya da yapılmazdı. İşin ilginç yanı bu kez torbadan yapmayın yazılı okun çıkmasıydı. Ancak maddi meselenin yanı sıra Müslümanların kafileye saldırması ve soyulmasının Kureyşliler için prestij kaybı sayılacağından Müslümanlarla savaşmaya karar verdiler. Endişelenen ve savaş alanına gitmek istemeyen Kureyşliler, yerlerine savaş alanına gitmek için insanları kiralamaya başladılar. Sonunda 950 savaşçı ve tüm askeri imkanları ve de kadınların alkışları ile Kureyşliler Müslümanlar ile savaşmak amacıyla yola çıktılar.
Öte yandan Müslümanlar her deveye 3 kişi binmiş bir şekilde en az imkanlar ve savaş aletleri ile yola çıktılar. Bazı tarihçilere göre Allah Resulü Ali bin Ebi Talib ve Zeyd bin Haris ile beraber aynı deveye binmişlerdi. Müslüman ordusunda 2 at vardı. Biri Miktad bin Esved ve diğeri de Merced bin Ebi Merced Ganevi elindeydi. Allah Resulü bu kadar az bir teçhizat ile harekete geçti ve 14 Ramazan günü Medine'nin 75 kilometre uzaklığında bulunan Irk el-Zubiye bölgesine ulaştı. Her iki ordu da sessiz bir şekilde Bedir kuyuları yakınlarına vardı. Kureyş'in ticari kafilesi görülmeye başlandı ve hemen Allah Resulüne haber salındı.
Tamamen korku içinde olan Ebu Süfyan bölgedeki topraklarda yaşayan Macdi bin Amr'ın bilgi almaya çalıştı. İslam ordusunun iki askerinin izini gören Macdi bin Amr ise Allah Resulü'nün ordusunun Kureyş kafilesine yakın olduğu haberini gönderdi. Ebu Süfyan bu haberi duyunca hızlı bir şekilde kafilesini Bedir'den deniz kıyılarına doğru yönlendirdi. Böylece Müslümanların hedef tahtasından uzaklaşmaya ve mesafe almaya çalıştı.
Kureyş'in ticari kafilesinin Müslüman tehdidinden kurtarılmasının ardından Ebu Sufyan tekrar Mekke'den yola çıkan Kureyş ordusuna bir ulak göndererek kafilenin kurtarıldığını ve Kureyş ordusunun Yesrebiler ile savaşmaya girişmemesi mesajını iletti. Ebu Cehil ise Ebu Sufyan'ın bu teklifini kabul etmedi ve Mekke halkı ile Medine Müslümanları arasında büyük çaplı bir savaş için her şeyi hazırlamakta ısrar etti. Ebu Cehil ve Kureyş'in diğer bazı liderleri iki ordunun durumunu inceleyerek zaferden emindiler. Ancak birliklerinin gücünü arttırmak ve zaferleri kesinleştirmek için İslam ordusunun yenilgisi için dua etmek amacıyla Mekke'den ayrılmadan önce Kabe'ye gittiler. Ebu Cehil müşriklerin önünde elini göğe kaldırdı ve diğerleri de yüksek sesle onun dualarını tekrarlamaya başladılar.
Ebu Cehil şöyle dua etti. Tanrım, Muhammed bilmediğimiz bir şey söyleyerek akrabalarından koptu ve atalarının dinini terk etti. Tanrım, bu iki bölüm arasında üstün olanı, hidayete ermiş olanı ve daha değerli olanı muzaffer kıl. Tanrım, dinimiz eski ve kadimdir ancak Muhammed'in dini yeni ve köksüzdür. Tanrım, hangi din mensupları nezdinde daha sevilirse onu galip getir ve diğerini mağlup et.
Tabii ki Ebu Cehil'in duası umduğu gibi gerçekleşmedi. Dua kabul edilse de bu kez İslam ordusu bu savaşta galip geldi. Böylece Enfal suresinin 19. ayeti indirildi. Bu ayette şöyle buyurulmuştur.
Bismillahirrahmanirrahim. İn testeftihû fekad câekumul feth. وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ.
Siz ey putperestler, eğer zafer peşindeyseniz kazandığınız zaferi gördünüz. Son verirseniz bu sizin için en iyi olanıdır. Tekrarlarsanız biz de tekrarlarız. Topluluğunuz çok da olsa amacınıza ulaşmanıza yetmeyecektir. Zira Allah müminlerle beraberdir.
Bedir Savaşı, İslam ordusu kahramanlarının Kureyş kafirlerine karşı ilk güç gösterisi Müslümanların görkemli zaferiyle sona erdi. Bu savaşta Müslümanlar küstah ve kibirli bir orduyla karşı karşıyaydı. Mekke'nin kafirleri güçlerine, kabiliyetlerine ve teçhizatlarına güveniyorlardı ve savaş başlamadan önce kendilerini galip görüyorlardı. Fakat Allah bu küstah ve kibirli orduyu o kadar küçük düşürdü ki uzun süre tahtları kaçmış oldu. Müslümanların Bedir Savaşı'ndaki zaferi herkese kafirlerin konumunun zayıf olduğunu ve Allah'ın yardımıyla yenileceklerini gösterdi.
Bedir Savaşı'ndaki ilahi zafer tüm Müslümanlar için oldukça açıktı. Ancak İslam ordusu bireyleri arasında zaferi bireysel cesarete veya sağduyu ile kabiliyete bağlayanlar da vardı. Mesela bu zaferle sarhoş olan bazı gençler kendileriyle gurur duymaya başlayıp şöyle demeye başladılar. Düşmanı dışlayan ve onu kara toprağa gömen bizdik. Bu gençlerin karşısında ise kendilerini zaferin sebebi olarak gören kimi yaşlı İslam ordusu mensupları da şöyle diyordu. Savaşta arkayı kollayan ve akabeyi koruyan da bizdik. Bizim bu zaferdeki rolümüz aşikardır.
İşte bu sırada Enfal suresinin 17. ayeti indirildi. Bu ayette Allah-u Teala Müslümanların zaferinin ardından şöyle buyurmuştur.
فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
Savaşta onları siz öldürmediniz, onları Allah öldürdü. oku attığında da sen atmadın, Allah attı. Bunu da müminlere kendinden güzel bir lütufta bulunmuş olmak için yaptı. Allah her şeyi işitmekte, her şeyi bilmektedir.
Bildiğiniz gibi Peygamber Efendimizin hayatı savaş ve barış, zafer ya da yenilgi olsun, tamamen normal bir şekilde yönetilmiş ve insanlık hayatının örf ve kuralları dışında olmamıştır. Bedir Savaşı'nda da durum aynıydı. Fakat Allah'ın bu ayette "Bunu sen yapmadın" demesi, Müslümanların düşmanın büyük ve iyi donanımlı ordusuyla yüzleşmeye çalıştıklarının etkili olduğuna ama kesinlikle Allah'ın yardımı olmadan böyle bir zaferin elde edilmediğine işaret ediyor. Bu savaşta Allah Müslümanları kendilerini savaş meydanının kahramanları olarak görüp görmediklerini, yoksa Allah'ın zaferi neden olduğunu görüp görmediklerini ve kendilerini bir araç olarak bulup bulmadıklarını sınadı. Bu gibi sınamalar hepimiz için yaşamın her aşamasında ortaya çıksa da kafirler gibi biz başarılarımızı sırf yeteneğimize, düşüncemize ve planlarımıza bağlamamız gerekir. Halbuki her başarıda son noktayı ilahi lütuf sayesinde koyacağımızı iyi bilmemiz gerekiyor.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli seri sohbetimizin 60. bölümünün sonuna geldik.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Meyve ve sebzelerle tanışalım.
...2021 yılı Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO tarafından Uluslararası Meyve ve Sebzeler Yılı olarak tanınmıştır.
Bu sebepten dolayı sizler için meyve ve sebzelerle yakından tanışalım başlığı altında hazırladığımız dizi programımızın bugünkü bölümünde hurma hakkında konuşacağız.
Değerli dinleyiciler, sohbetimizin de başında belirttiğimiz üzere bugün sizlerle bilimsel adı Lifra dietifoenix olan hurma hakkında konuşacağız. Bu tatlı ve bir o kadar değerli besin maddesinin ağacı palmiye olarak da biliniyor. Şimdi bu meyvenin özellikleri ve faydaları ile daha fazla tanışmanız için sizleri sohbetimizin devamını dinlemeye davet ediyoruz.
Hurma ağacı en eski ve en kutsal ağaçlardan biridir. Hurma ağacının adının dini eserlerde, Buda dualarında, Kur'an-ı Kerim ve Tevrat gibi kutsal kitaplarda geçmesi, bu ürünün faydaları ve yararlarına aslında bir vurgudur. Bazı dini rivayetlerde hurma bir cennet meyvesi olarak geçiyor ve nahl kelimesi Kur'an-ı Kerim'de birkaç kez geçmektedir. Meryem suresinde Hazreti İsa aleyhisselamın veladetiyle ilgili olarak 23 ve 25. ayetlerde nahl ve hurma kelimeleri geçmektedir.
Hurma ağacının oluşma tarihi jeolojinin ikinci dönemine dayanırken insanın hurmanın besin değeri ve ağacını dikerek yetiştirme mazisi ise milattan 6000 yıl öncesine dayanır. Kaynağı tam olarak bilinmiyor. Bazı bilim insanları onun başlıca kaynağının Asya ve Fars Körfezi kıyıları bilirken diğerleri ise Afrika ve Hint alt kıtası biliyor. Arkeolojik çalışmalara göre hurma ağacının İran'daki dikimi ise 6000 yıl öncesine dayanır. Halihazırda hurma her 5 kıtada ve en az 30 ülkede yetiştiriliyor.
Tabii ki hurmanın birçok çeşidi Kuzey Yarımküre ve İran, Pakistan, Irak, Arabistan ve diğer Fars Körfezi güney kıyı ülkelerinde, ayrıca Kuzey Afrika ve Amerika'da Güney Yarımküre'de de perakende olarak görülüyor. Mevcut istatistiklere göre dünyada en az 3000 hurma çeşidi var ve büyük bir bölümü de İran'a aittir. Nitekim dünyada 3000 çeşit hurmadan İran'ın payı 400 çeşittir.
Hurma ağacı İran'ın çeşitli bölgelerinde örneğin Huzestan, Bandar Abbas, Buşehr, Güney Adaları, Beluçistan, Kerman, Bam ve bazı orta ve batı bölgelerinde yetiştirilir. İran'ın dünyada en büyük hurma üreticisi olduğunu ve yıllık olarak binlerce ton yetiştirilen kaliteli hurmayı ihraç ettiğini unutmamak gerekir. Taze hurmalar rutubetleri oranına göre yumuşak, yarı kuru ve kuru olarak kategorilere ayrılıyor.
Kerman eyaleti İran'da hurmanın yarısından fazlasını üretmekle Horasan eyaletinin yanında dünyada birçok ihracat piyasasını adeta tekelinde tutuyor. Kerman eyaleti yılda ürettiği en az 300 bin ton hurmanın %25'ini yurt dışına ve özellikle Asya'nın güneydoğu ülkeleri örneğin Malezya'ya ihraç ediyor. Bu da hurmanın bu eyaletteki stratejik ekonomik önemini gösteriyor.
Hali hazırda dünyada 1 milyon 100 bin hektar alanda hurma yetişirken 8,5 milyon ton hurma üretiliyor. İran ise dünyada hurma tarım alanlarının yaklaşık %24'ü ile dünyada hurma üreticileri arasında ikinci sırada yer alıyor. İran'da üretilen 1,2 milyon ton hurma dünyada hurma üretiminin %10'unu oluşturuyor.
Hurma tek çenekli ve tropikal palmiye ağaçlarından biri olarak meyvesi tahtalı, çekirdeği sert, kabuğu ince ve ağaçtan üzüm salkımı gibi sallanan yaprakları büyük bir bitkidir. Hurma ağacının yüksekliği 10 ila 20 metredir ve daha çok sıcak ve yarı sıcak iklimlerde yetişir. Gövdesi dikine büyüyen, silindir biçiminde ve dallanmayan, yaprakları gövdenin üst kısmında oluşan, yaprakçıkları sert, tarakımsı, şerit biçiminde ve uç kısımları iğne gibi sivri, çiçekleri salkım şeklinde olan bir palmiye türüdür.
Hurma ağacının çeşitli türleri vardır ve yetiştiği bölgeye göre farklı isimleri olur. Hurmaların bazıları yüksek kalitelidir. Örneğin Umman ve Bahreyn ve İran'ın bazı bölgelerindeki hurmalar çok kalitelidir. Hurma ağacının meyvesi çeşitli evrelerinde tüketilir. İlk aşamada yetişmeyen ve yeşil renginde olan meyve besicilikte ve hayvan yemi olarak kullanılır. Bir sonraki aşamada sarımsı turuncu renginde biraz sert olan ravanta yaş hurmadır. Yetişen hurma ise rotab hurmadır. Tabii hurmanın diğer çeşitlerinden berni hurma, sugal hurma, mebrun hurma ve avcı hurmaya da değinebiliriz. Hurma şırası da yüksek besin değere sahiptir. Çöl insanı hurmanın çekirdeğini öğüterek un haline getirir ve ekmek pişirir. Veya çekirdeğini kavurarak öğütür ve kahve olarak kullanır. Zira demlendiğinde çok leziz olur. Hatta onu suda birkaç gün bekletir ve iyi bir yem olarak develerine yedirir.
Hurmanın içeriğinde protein, karbonhidrat, yağ, su, lif ilaveten A, B1, B2, B3, B6, B9 folik asit, niasin, C, D ve K vitaminleri ayrıca potasyum, kalsiyum, magnezyum, selenyum, fosfor, sodyum, kükürt, demir, klor, çinko, bakır, mangan, flor, iyot gibi mineraller ve oksitosin hormonu ve organik asitler bulunur. İçerdiği mineraller, kemiklerin sağlığı ve kemik erimesini engellemek için zaruri besinlerdir.
İçerdiği magnezyum bir antioksidandır. Ayrıca işitme, görme, sırt ağrısı, eklem ağrısı, göğüs ve akciğer tedavisi için yararlıdır. Hurma magnezyum içeriği sayesinde vücudun kas enerjisini ve vücudun genel gücünü arttırır. Ayrıca içerdiği fosfor ve magnezyum nedeniyle hafızayı güçlendirir. Mebrun gibi kuru hurma türleri adeta bir demir deposudur. Birçok insan demir eksikliği ve etkilerinden sorun yaşıyorlar. Bu kesim beslenme modellerinde demir tüketmedikleri nedeniyle genelde bitkin ve yorgundur. Bu yüzden kuru hurmaların içerdiği yüklü miktardaki demir ve karbonhidrat onlara yararlı enerji sağlar.
Hurma içerdiği pektik maddeler ve müsilaj nedeniyle öksürük, göğüs rahatsızlıkları ve kanlı balgam için iyi gelir. Bunun için 50 gram hurmayı 1 litre suda kaynatıp tedrici olarak sabah, öğlen ve akşam tüketmek gerekir. Tabii ki böyle bir kaynatma ise eklem yumuşaklığı ve sırt ağrısı için de faydalıdır. İçerdiği B grubu vitaminler nedeniyle enerji üretimi, genin gelişmesi, protein metabolizması ve şeker emilimiyle. Kalp rahatsızlıkları ve karaciğer hastalıklarının tedavisi için yararlıdır.
Hurma dikarbonat zengini olduğu için hazım ve emilimi kolaylaştırır ve içindeki potasyum ise iştah açıcıdır. Yorgunluk ve açlığın giderilmesinde etkilidir, kasları güçlendirir. Hurmadaki lif kabızlığı engeller, bu yüzden en doğal ve yararlı musildir. Tüm bunlara ilaveten hurma, diyabet hastalarının kontrollü olarak kullanabileceği ender tatlı meyvelerden biridir. Tabii ki tüm yararlı besinlerinde aşırı tüketilmesinin zararları vardır. Hurmanın aşırı tüketilmesi karaciğer ve dalak için iyi değil. Ayrıca tansiyonu yükseltir ve şişmanlığa da sebep olur.
Hurma yüksek besin değeri olan bir yiyecek olarak İran'ın birçok bölgesinde sofraları süslüyor. Ayrıca yas ve taziyelerde ise İranlılar için özellikle kullanılır. Tabii ki hurmanın yetiştiği bölgelerde hurmadan çeşitli helva, turşu ve reçel gibi yiyecekler ve yemekler de hazırlanır. Hurma şırası tahin ile birlikte İran'ın birçok bölgesinde tatlı veya hatta yemek öğünü olarak da tüketilir. Tabii ki kek ve tatlıların yapımında şeker yerine de hurma kullanılabilir. İran'ın hurma yetişen bölgelerinde, örneğin Kerman'da çeşitli tatlılar ise hurmadan yapılıyor.
Hurmanın sadece meyvesi değil, hatta ağacın yaprakları ve samanı da yerli evlerin yapımı, çeşitli hasırlar, yazlık şemsiyeler, yelpazeler, süpürge, ip ve hatta seccade yapımında, süs eşyalar ve kutuların yapımında da kullanılır. Thank you.
Değerli dinleyiciler, bugün sizleri hurmanın bazı özellikleriyle kısaca tanıştırmaya çalıştım.
Tekrar buluşmak umuduyla esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneğin'in çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneği, namaz kılmak ve Allah'ı anmanın Kur'an-ı Kerim'in pratik talimlerinden olduğunu belirtiyor. Bugün bu konuya değinmek istiyoruz. Allah'ı zikretmek ve anmak adıyla namaz kılmak ve ayrıca ve akimes salatelle zikri, şimdi Ramazan ayı münasebetiyle buna da dikkat edelim ve akimes salatelle zikri, bu pratik talimatlardan biridir. Namaz zikir içindir, Allah'ı anmak içindir. Namazı Allah'ı zikretmek için koruyun. Bugün eğer biz bunu kendi hakkımızda yapsak, ki hepimiz bunu yapabiliriz, namazı dikkatlice okuyalım ve namazda kalbimizi başka yere bırakmayalım ve namazı Allah'ı zikretmek için okuyalım. Bu muhakkak bizim ruhsal yücelmemizde birçok etkisi olacaktır. Ayrıca, Ya eyyühellezine amenu, tubu ilallaha tavben nasuha. Ki bugünler tevbe günleridir, istiğfar günleridir, Allah'a rücu etme günleridir. Umarım inşallah Yüce Allah halkımızın tüm kesimlerini ve tüm Müslüman kesimlere Ramazan ayının görevlerini, İslami görevlerini yerine getirme tevfiki nasip etsin. Kur'an'a göre davranın. Bu Kur'ani emirler, tüm bu binlerce Kur'ani talimatlar, yerine getirilebilen hareketlerdir. Elbette ki hükümetlerin daha çok sorumlulukları vardır. Ülke üzerindeki hakim güçler ve toplum yöneticileri daha fazla sorumlulukları vardır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneğin'in çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İran Cumhurbaşkanlığı seçimi kayıtlarının 4. gününde 93 kişi kayıt yaptırdı. Dışişleri Bakanı Zarif ve İspanya Sanayi Bakanı iktisadi ve ticari ilişkilerin gelişmesine vurgu yaptılar. İran, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan sınırdaki sorunlara tepki gösterdi. Bloomberg Haber Kanalı 2020'de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın toplam bütçesinin %13'ünün İran'ın nükleer tesislerinin teftişlerine harcandığını ifşa etti. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçı, Avusturya'da Kudüs'teki işgalci rejimin bayrağının çökülmesinin esef verici olduğunu belirtti. Direniş grupları, Tel Aviv dahil işgal altındaki Filistin topraklarına yeni bir roket saldırısının düzenlendiğini bildirdi. Filistinli kaynaklar, Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde devam eden çatışmalarda 7 Filistinlinin şehit olduğunu, 150'den fazla Filistinlinin de yaralandığını belirttiler. Halid Meş'al, katil İsrail'in Mescid-i Aksa'dan derhal çıkması gerektiğini söyledi. İsrail ordusu Lübnanlı bir genci şehit etti. Muktada Sad, Irak halkını Siyonistlerin cinayetine karşı gösteri yapmaya çağırdı. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Amerika'nın Filistin halkının çektiği acıyı görmezden geldiğini belirtti ve Türkiye halkı terör rejimi İsrail'in Filistin'deki cinayetlerini protesto etti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Sede aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu aleyküm.